Antropoloji.
Ünite 3. Kültüre yaklaşımlar. Temel antropoloji kuramları.
Franz Boas, 1858-1942, modern antropolojinin kurucusu ve antropolojideki bütüncü yaklaşımı kişiliğinde barındıran öncü bilim insanıdır. Hem kültürel görecelik fikrinin babası hem de alan araştırmasına ilişkin ilk modern deneyimlerin sahibi olması bakımından Boas, antropolojinin gelişimindeki en önemli kişilerden biridir.
Amaçlarımız.
Bu üniteyi tamamladıktan sonra
evrimci ve tarihselci antropoloji kuramları hangileridir?
İşlevsel ve yapısalcı antropoloji kuramları hangileridir?
Antropolojide psikoloji ve biyoloji yönelimli kuramlar hangileridir?
Antropolojideki çatışmacı ve uyarlanmacı kuramlar nelerdir?
Antropolojideki özgücü kuramlar hangileridir sorularına yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
Örnek olay.
İlk antropologlar dünyaya ilkeler ve gelişmiş olanlar ikiliği çerçevesinde bakıyorlardı. Bunda da haklıydılar. Çünkü 19. yüzyılın miras aldığı ve bu yüzyılda egemen olan dünya görüşü buydu. 18. yüzyıldan itibaren aydınlanma düşüncesi, dünyada olan biteni insan aklının giderek gelişmesi ve kendisini sınırlayan boş inançlardan ve tabulardan kurtuluşu gözüyle okuyordu. O zaman ilk antropologların işi de bu boş inançlar ve tabularla yaşayan toplumları gözleyerek insanlığın ilk halini görmeye çalışmak oluyordu. İşte Amerikalı antropolog Morgan da bunlardan biriydi. Morgan aslında hukuk eğitimi görmüştü. 1847 yılında Seneca Kızılderililerin uğradığı haksızlıklara karşısında onların haklarını savunmayı üstüne almıştı. Bu hukuksal ilgi onu Kızılderililere yakınlaştırdı ve Seneca Kızılderililerin oğlu oldu. Bu noktadan itibaren hukuku bir yana bırakıp Kızılderililerin kültürüyle ilgilenmeye başladı ve onların içine girerek kültürlerini anlamaya çalıştı. Yani ilk evrimcilerin masa başında başkalarının anlattıkları üzerinden kurdukları evrimci modellerin aksine ilk evrimcilerin bir istisnası olarak ilk alan araştırmalarından birini gerçekleştirdi. Onların siyasal yapılarını, kandaşlık ve akrabalık ilişkilerini inceledi. Onlar da insanlığın ilk ama saf halini görerek kendi evrimci kuramını oluşturmaya başladı. Alan araştırmalarının sonucunda 1851'de Irakuaların Birliği, 1871'de ise İnsan Kabilelerinin Kandaşlık ve Hısımlık Sistemleri başlıklı kitaplarını yayımladı. 1877 yılına gelindiğinde ise genel evrimci modelini yansıtan büyük eseri Eski Toplum ya da insanlığın barbarlık döneminden geçerek yabanlılıktan uygarlığa yükselmesi üzerine araştırmalar basıldı. Bu eser dönemin düşünürlerini derinden etkiledi. Bu kitapta sosyal bilimlerde bir varsayımın sınanması ve kanıtlanmasına dayanan pozitivist kuram oluşturma çalışmasının başarılı bir örneği olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar kavramlar.
Kültürel evrimcilik,
difüzyonizm,
kültürel görecelik,
tarihsel özgücülük,
işlevcilik,
yapısal işlevcilik,
yapısalcılık,
kültür kişilik,
sosyobiyoloji,
çatışmacılık,
kültürel maddecilik,
kültürel ekoloji,
etnobilim,
simgecilik,
feminizm.
İçindekiler.
Giriş.
Evrimci ve tarihselci kuramlar,
işlevci ve yapısalcı kuramlar,
psikoloji ve biyoloji yönelimli kuramlar,
çatışmacı ve uyarlanmacı kuramlar,
özgücü kuramlar.
Giriş.
Antropolojinin gelişiminde kuramsal zenginlik daha çok sosyal kültürel alanda ortaya çıkan tartışmalardan türemiştir. Sosyal kültürel alanın felsefeden ve diğer sosyal bilimlerden de etkilenerek gelişen kuramları antropolojinin diğer alanları üzerinde de belirli etkiler yaratabilmiştir.
Antropolojide kuramların çoğulluğu bilimin gelişim tarihi içinde farklı değerler ve sorunlar üzerinde odaklaşan ve birbirlerini etkileyerek zamanla iç içe giren hatta birbirini besleyen bir dizi antropoloji okulunun doğmasıyla ortaya çıkmıştır. Başlangıçta özellikle 19. yüzyılın sosyal bilimlerinin etkisiyle evrimci ve işlevci yani ilerlemeci ve dengeyi öngören kuramların egemenliğinde olan antropoloji, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha çok çatışmacı dediğimiz kuramların etkisi altında gelişmiştir. İlk kuramlar kültürleri bütünsel sistemler olarak ele almışlar ve incelenen toplulukları düzenli ve makul yaşam tarzları içinde betimlemişlerdi. Bu kuramların sömürgeci geçmişte bir hesaplaşma kaygısı da olmamıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise sömürgeciliğin çözülmesi ve üçüncü dünya olarak tanımlanan ülkelerin hızlı bir değişim sürecine girmeleri, çatışmanın toplumların hayatında asli bir unsur olduğuna ilişkin bilimsel bakış açısını pekiştirmiştir. Şimdi bu kuramsal çoğulluğun içinde öne çıkmış ve etkili olmuş olanları sırasıyla ele alacağız.
Evrimci ve tarihselci kuramlar.
XIX yüzyıl evrimciliği.
19. yüzyılda antropoloji içinde antropolojinin ilk kuramsal modeli olarak ortaya çıkan evrimcilik, bütün toplum ve kültürleri bir gelişme çizgisi içinde görmeye çalıştı. 19. yüzyılın hakim bilim anlayışını yansıtan biyoloji ve jeolojide ortaya çıkan evrimci yaklaşım, evrenin, yeryüzünün ve canlıların başlangıçtaki hallerinden değişerek bugüne geldiklerini ortaya koyuyordu.
Antropolojik evrimcilikte tıpkı doğadaki gibi insan kültürlerinin de geniş zaman dilimleri içinde ilkel olandan ileri aşamalara doğru değişime uğradığını öne sürdü. Bütün evrimci görüşler insanlığın ve onun kültürünün ilkel ya da vahşi olandan uygar olana doğru giden tek hatlı bir evrim sürecinden geçtiği konusunda hemfikirdiler. Evrimci yaklaşım kendi çağının ilkelerini ya da vahşilerini ise yaşayan kültürel fosiller ya da evrimin başlangıcındaki insan topluluklarının çağdaş kalıntıları olarak görmekteydi.
Evrimci okulun ilk ve en önemli temsilcilerinden birisi Edward Tyler'dır. 1832-1917. Bugün bile rahatlıkla başvurduğumuz kültür tanımını yapan Tyler, antropoloji yazınında da bu bilimin konusunun kültür olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır. Tyler ile birlikte biyolojik olanla kültürel olan arasındaki ayrıma yapılan vurgu açık ve güçlü bir hal almaya başlamıştır. Tyler, kültürel evrimi aklın ilerleyişi olarak görmekteydi. Tyler'a göre uygar olanla vahşi olanı birbirinden ayıran en önemli şey, uygar olanların hurafeleri terk ederek aklı ve onun ürünü olan bilimi benimsemiş olmalarıdır. Tyler'ın düşüncelerine baktığımızda 19. yüzyıl felsefesini etkileyen iki önemli ismin, diyalektik idealizmin kurucusu Hegel'in ve pozitivizmin kurucusu Auguste Comte'un etkisi altında kaldığı görülmektedir.
Evrimcilerin bir diğer önemli ismi Lewis Henry Morgan'dır. 1818-1889. Esas mesleği avukatlık olan ama Amerikan yerlilerinin davalarına bakarken onların farklı kültürlerine ilgi duyarak onları incelemeye girişen Morgan, yazdığı Eski Toplum 1871 başlıklı kitapla döneminin düşüncesini büyük ölçüde etkilemiştir. Bu kitapta Morgan, insanın kültürel evrimini teknolojiyi esas alan üç ana evreye ayırmıştır. Çünkü Morgan, teknolojik gelişmenin kültürel evrimle koşut gittiğine inanıyordu. Morgan'ın ilk evresi yabanlılık evresidir. Alt, orta ve üst aşamaları bulunan bu evrede insanlık avcı toplayıcılık etkinliğiyle yaşamaktadır. Bu evre çömlekçiliğin keşfine kadar sürmektedir.
İkinci evre barbarlık evresidir. Bu evrede alt, orta ve üst aşamalar ayrılır. Çömlekçiliğin gelişimi, yerleşik hayata geçiş, hayvan evcilleştirilmesi ve demirin ergitilmesi bu evrede gerçekleşmiştir. Homeros zamanının Grek kabileleri, Roma'nın kurulmasından önceki İtalya kabileleri, Sezar zamanının Germen kabileleri bu evreyi yaşayan topluluklardı. Yazının keşfiyle uygarlık evresine geçilir. Bu evrede eski ve modern olmak üzere iki aşamaya ayrılır. Morgan, teknolojiye dayalı bu aşamalandırmasına koşut biçimde evrilen bir akrabalık ve evlilik sistematiği önermiştir. Ona göre evlilik, kuralsız cinsel ilişkilerin yaşandığı ilk halinden çağdaş, tek eşliliğe doğru ilerleyen 15 aşamalı bir evrim geçirmişti.
Evrimci antropologların en önemli sorunu veri azlığıydı. Evrimci görüşler ve modeller genellikle başkalarının, gezginlerin, askerlerin, kaşiflerin, misyonerlerin anlatılarına dayanmaktaydı. Dolayısıyla gözlemlerinde sistemli ve nesnel olamadıkları görülür. Veri azlığıyla 19. yüzyılın hakim görüşü olan tarihsel ilerleme anlayışı yan yana gelince sorunlu bir bakış açısı ortaya çıkmıştı. Bu okul kültür kavramını öne çıkarması, fiziksel farkların ne olursa olsun bütün insanların ruhsal bir birliği bulunduğunu öne sürmesi ve farklı toplulukların yaşam biçimlerine dikkat çekmesiyle bir çığır açmıştır ama kültürler arasındaki eşitliği ve kültürel göreceliği kabul etmenin çok uzağında kalmıştır. Beyazların temsil ettiği batılı modern kültürü ve toplum hayatını evrimin en üst basamağına koyma eğilimi, evrimcileri eşitlikçi ve görece yaklaşımın tamamen dışında tutmaktadır.
Sıra sizde 1. 19. yüzyılı evrimci antropologlarının bilimsel yöntemlerdeki en önemli sorun nedir? Tartışınız.
19. yüzyıl evrimci antropologları görüşlerini genellikle ikinci elden verilere yani gezginlerin, kaşiflerin, misyonerlerin uzak ve yabancı halklarla ilgili gözlemlerine ve yazdıklarına göre biçimlendirmekteydiler. Bu tür gözlemler ve yazılar bilimsel bir kaygı gütmedikleri için genellikle nesnellikten uzaktır. Bu yüzden bu tür kaynaklardan elde edilen verilerin güvenirliği tartışılır. 19. yüzyılın evrimci antropologlarının en önemli eksiklikleri alan araştırmasına yeterince önem vermemiş olmalarıdır. Bu nedenle sonraki antropologlarca bir tür masa başı antropolojisi yapmakla eleştirilmişlerdir.
Difüzyonizm.
Özellikle etnografya müzesi olarak bildiğimiz müzelerde maddi kültür ürünlerinin ve alan araştırmalarından elde edilen verilerin birikmesi, biricik ve tek hatlı bir evrim şemasının olanaksızlığını göstermek bakımından yararlı oldu. Bu çerçevede evrimciliğe karşı difüzyonizmin, yani yayılmacılığın yükseldiğini görmekteyiz. Difüzyonizm, kültürün gelişim ve değişiminde en önemli etkenin başka kültürlerden gelen maddi ve manevi öğelerin o kültüre girmesiyle gerçekleştiğini öne sürer.
Difüzyonizm özellikle teknolojik yeniliklerin her kültürde kendi başına gerçekleşemeyeceğini söyleyerek, kültür içinde özgün buluşların ortaya çıkmasının istisnai ama başka kültürlerden almanın genel kural olduğunu savunur. Difüzyonizm, müzeciliğin en gelişkin olduğu ülke olması nedeniyle ilk olarak Almanya'da gelişti. Önde gelen Alman difüzyonistleri, insanlık tarihinde birkaç çekirdek bölge olduğunu ve kültürel ögelerin oralardan çevreye yayıldığını söylüyorlardı.
Mısır ve Mezopotamya gibi yüksek kültürlerin önce temas yoluyla yayıldığını ve ardından göç ve fetih gibi süreçler yardımıyla daha geniş alanlara dağıldığını savunuyorlardı. Bu yaklaşımı nedeniyle bu kuram kültür çevre kuramı olarak da adlandırılmıştır.
Difüzyonizmi Kuzey Amerika'ya taşıyan kişi Franz Boas olmuştur. 1858-1942. Öncelikle kültürel ögelerin coğrafi dağılımı üzerinde duran Boas, kültürel değişimin tarihsel ve psikolojik süreçlerini kurgulamak için bu ögelerin dağılımına bakmak gerektiğini öne sürmekteydi.
Boas'ın difüzyonist izleyicilerinden pek çoğu dikkatlerini kültür alanlarına yani belirli bir coğrafi alana yayılmış ortak kültürel özellikleri paylaşan kültürlerin görüldüğü bölgelere çevirdiler ve bu ortak ögelerin belirli bir ekolojik bölgeyle ilintili olduğunu gördüler. Kültürle fiziksel çevre arasındaki ilintiye dikkati ilk çekenler bu antropologlar olmuştur. Bunlar müzeci antropolojinin etkisiyle örnekleri toplamaya, bunların yayılma alanlarını kaydetmeye ve tiplerine göre sınıflandırmaya özen gösterdiler. Ancak bu okul asla kültürü birbiriyle karşılıklı etkileşim ve bağıntı içinde bulunan ögelerden oluşmuş bütünlükler olarak kavrayan kuramsal bir açılım geliştiremedi.
Difüzyonist okulun bu eksikliği 20. yüzyılın başlarında kültürün bütünsel bir sistem olduğu görüşünün yaygınlaşmasıyla giderilmiş ama bu yeni bakış açısı difüzyonizmin temel tezini kökünden sarsmıştır. Zira böylelikle yayılmadan çok kültürlerin iç işleyişi öne çıkmaya ve gözlemlenmeye başlamıştır. Batılı olmayan kültürlerle temaslar arttıkça bunların sanıldığından çok daha tutarlı ve mantıklı bütünlükler olduğu kavrayışı giderek yerleşmiştir.
Tarihsel özgücülük. Amerikan Tarih Okulu.
Başlangıçta difüzyonist fikirleri benimsemiş olsa da tarihsel özgücü, historical particularist yaklaşımı kuran kişi Amerikalı antropolog Franz Boas'tır. Boğaz, farklı yaşam tarzlarının ve düşünce biçimlerinin son tahlilde fiziksel çevreden etkilendiğini göstermek amacıyla 1883-1884 yıllarında Baffin Adaları Eskimoğulları arasında ilk alan araştırmasını gerçekleştirdi.
Ancak Boğaz, buradaki gözlemleri sırasında birbirine çok benzeyen iklim koşullarında geniş bir kültürel çeşitlilikle karşılaştı ve bu durum onun çevresel belirleyicilik tezini terk etmesine yol açtı. Boğaz'ın bundan sonraki ilgisi her tek kültür içindeki ayrıntılara ve farklı halkların kültürel ve tarihsel gelenekleri arasındaki ilişkilere yöneldi. Boğaz, alan araştırmaları sonucunda kültürel gelişmenin evrensel yasalarını araştırmadan önce tek tek kültürlerin nasıl geliştiğine bakılması gerektiğinin altını çizmiştir.
Her kültürün kendine özgü ve ayrı bir tarihi olduğu görüşü, tarihsel özgücü yaklaşımın esasıdır. Böylelikle antropoloji içinde nomotetik bilim anlayışı yerine ideografik bilim anlayışına yaklaşan ilk kişi olmuştur. Boğaz, kültürel gelenekleri ve yaşam tarzlarını açıklamak için üç temel etkeni incelemenin gerekli olduğunu öne sürüyordu. Bunlar, çevresel koşullar, psikolojik etkenler ve tarihsel bağıntılar idi. Boğaz, bunlar içinde en büyük ağırlığı tarihsel bağlantılara tanıdı. Boğaz'a göre toplumlar ve kültürler kendi özgül tarihlerinin ürünüydü.
Dolayısıyla kültürü anlamak ancak o toplumun tarihinin incelenmesiyle mümkündü. Kültürler ayrıca kendi coğrafi bağlamlarından soyutlanarak da anlaşılamazdı. Bu açıdan bakıldığında Boğaz'ın kültürel göreceliğin kurucularından biri olduğu görülür ve 19. yüzyıl evrimciliğine karşı en ciddi kuramsal konumu oluşturduğu belirlenebilir. Kültürel görece yaklaşıma göre eğer her kültür kendi tarihinin ürünü ise tek çizgide ilkelden gelişmişe doğru uzanan tekil bir insanlık tarihinden bahsetmek olanaklı değildir.
Bu nedenle üstün, geri, ilkel, çağdaş gibi terimlerle kültürler arasında karşılaştırma yapmanın hiçbir geçerliliği olamaz ve buna bağlı olarak genel bir kültür kuramına da varılamazdı.
Boğaz'ın ve kuramının 20. yüzyıl antropolojisi özellikle Amerikan ve Fransız antropolojisi üzerinde büyük bir etkisinin bulunduğu ve antropolojinin temel ilkelerinden bir kısmının Boğaz öğretisiyle bağıntılı olduğu söylenebilir.
İşlevselci ve yapısalcı kuramlar.
İngiliz işlevselciliği.
İşlevselcilik, kültürel ögelerin kültür bütünü içinde nasıl işlev gördüğünü ve bu bütünle nasıl uyum sağladığını antropolojik araştırmanın temel meselesi sayar. İşlevciler, antropoloji içinde uzun süreli alan araştırmasını ilk uygulayan grup olarak öncüllerinden ayrılırlar. İngiliz işlevselciliğinin kurucusu ve başta gelen kuramcısı Bronislaw Malinowski'dir. 1884-1942. Polonya asıllı olan Malinowski, İngiltere'de antropoloji eğitimi görmüş ve Yeni Gine yakınlarındaki Trobriand adalarında 3 yıl boyunca alan araştırması yapmıştır. Malinowski'nin bu alan araştırması, daha sonraki alan araştırmaları için temel bir araştırma modeli olarak kabul edilmiştir.
Malinowski'ye göre bütün insanların yeme, içme, barınma, giyinme, türün devamını sağlamak gibi bazı ortak temel ihtiyaçları vardır. Diğer ihtiyaçlar bu temelin üzerinde yükselir. Yani temel ihtiyaçların karşılanması ikincil ihtiyaçları ortaya çıkarır. Malinowski, kültürel işlevlerin hem temel hem de bunlardan türeyen ikincil ihtiyaçları karşıladığını söyler ve öncelikle bu ihtiyaçları gidermeye yönelik olmayan bir kültürün var olamayacağını vurgular.
Böylelikle ilk bakışta anlamsız ya da temelsiz, başka neden ve sonuçlarla bağlantılandırılamayan gelenek ve göreneklerin anlamlı olduğu ortaya çıkacaktır. İşlevcilik, belirli işlevlere sahip ögelerin karşılıklı ve bağımlı ilişkileri biçiminde görülen bir kültür bütününe vurgu yaparak daha önceki kültür tarihi yaklaşımından ayrışmıştır. Oysa Boğazçı kültür tarihi yaklaşımı için bir geleneği ya da inancı incelemek, onun ya tarih ya da insanların evrensel psikolojik özellikleri içindeki kökenini araştırmak anlamına gelmekteydi.
İşlevselciliğin başlıca kuramsal zayıflığı, esas olarak kültürün bireyin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından nasıl çalıştığına ağırlık verirken, bireyi aşan sosyokültürel etki ve oluşumları, örneğin devrimleri, iktisadi bunalımları ya da aile gibi bazı toplumsal kurumları ihmal etmesinden ileri gelmektedir. Öte yandan, eğer bütün insanların ihtiyaçları temelde aynıysa ve kültürler bu ihtiyaçlar temelinde örgütlenmişse, kültürel farklılıkların kaynağının ne olduğunu açıklamak konusunda herhangi bir açılım getirmemektedir.
Yapısal işlevselcilik.
Bu yaklaşımın kurucusu ve ilk kuramcısı olan İngiliz antropolog Alfred Radcliffe Brown, toplumu birbirini destekleyen öge ve kurumların karşılıklı ilişkilerinin toplamı olarak gören ve kültürün tek tek bireylerin değil, bu toplumsal işleyişin bir ürünü olduğunu söyleyen Fransız sosyolog Durkheim'dan etkilenmiştir. Bu çerçevede Radcliffe Brown'un ağırlık verdiği odak, Malinowski'nin aksine psikolojik ve biyolojik değil, sosyolojiktir. O yüzden bu kuram sosyolojinin temel kavramlarından biri olan toplumsal yapı kavramıyla ilişki kurmayı seçmiştir.
Durkheimci sosyoloji kuramında toplumsal yapıyı kuran en önemli unsur ortak bilinç durumudur. Ortak bilinç bireyi aşar ve bireysel eylem ve inançlar bu geniş çerçevenin tezahürlerinden oluşur. Durkheim, toplumsal gerçekliğe ilişkin herhangi bir unsurun ancak toplumsal gerçekliğe ait bir başka unsurun sonucu olduğunu söyleyen toplumsal belirleyicilik ilkesini getirmiştir. Dolayısıyla toplumun karşılıklı ilişkiler içinde olan bireylerden oluştuğunu kabul etmekle birlikte bu bireylerin bireysel davranışlarıyla açıklanamayacağını öne sürmüştür.
Durkheim'a göre toplumsal gelenekler ve yapılar bireysel bilince en bilinçli bireyin bile farkında olamayacağı şekilde biçimlendirir. Farklı toplumlar farklı düşünce kalıplarına ya da kolektif temsillere sahiptir. İşte sosyal bilimin temel inceleme konusu da budur. Radcliffe Brown da bu görüşlerden etkilenerek toplumu bir organizmaya benzetmiştir. Buna göre bu varlığını kuran ve devamını sağlayıcı biçimde denge halinde çalışan bir bütündür.
Öte yandan Durkheim'ın temel aldığı birey-toplum ilişkisinde olduğu gibi birey, onu aşan toplumsal yasalara boyun eğen, bu yasalar gereğince hayatını sürdüren bir unsurdur. Bireysel farklılıklar ancak bu çerçeve içinde ortaya çıkabilmektedir. Malinowski'nin kültür kuramında birey esastır ve kültürün bireyi nasıl desteklediği öne çıkar. Yapısal işlevselcilikte ise konu bunun tersine, toplumsal yapının farklı ögelerinin toplumsal düzen ve dengeyi nasıl ayakta tutacak biçimde çalıştığı olmuştur.
Her iki yaklaşım arasında vurgu farkı açıktır. Malinowski, bireyin temel ihtiyaçları üzerinde dururken, Radcliffe Brown, toplumsal yapının işler biçiminde sürdürülmesine dikkati çeker. Her iki görüşte bütüncü kültür anlayışına büyük katkı yapmış, alan araştırması tekniklerinin gelişiminde büyük bir rol oynamıştır. Kültürel gelenekleri, kuramları, alışkanlıkları tek başına olgular olarak ele almak yerine, içinde var oldukları ve geliştikleri toplumsal bağlama bakmak gerektiğini vurgulamalarıyla bu kuramlar, antropolojinin bütüncü yönünün gelişmesinde önemli bir katkı yapmıştır. Bununla birlikte her iki kuramsal yaklaşımda tarihsel gerçekliği dışarıda bırakmalarıyla eleştirilmiştir. Ayrıca hem kültürel değişme meselesi hem de fiziksel ve biyolojik çevrenin kültür üzerindeki etkileri bu kuramlarda ihmal edilmiştir.
Sıra sizde 2. İngiliz işlevciliği ile yine İngiltere kökenli yapısal işlevselcilik arasındaki temel fark nedir tartışınız.
Malinowski'nin temsil ettiği İngiliz işlevciliği, kültürün esas olarak insanın temel ihtiyaçlarının doyurulması gereği üzerine işlevsel bir bütünlük oluşturduğunu söylerken, yapısal işlevselciler, temele insanın ihtiyaçları yerine yapının olumlu ve verimli bir biçimde işlemesini sağlayan yapı merkezli bir işlevselciliği esas almışlardır.
Yapısalcılık.
Antropolojide yapısalcı düşünce, dil bilimci Saussure'dan etkilenen Clyde Levi-Strauss tarafından geliştirilmiştir. yapısalcılıkta tıpkı işlevci ve yapısal işlevselci bakış açılarında olduğu gibi tarihi dışarıda bırakan bir analiz çerçevesi oluşturmuştur. Yapısalcılık, toplumsal olgu ve ögelerin ancak toplumsal yapı denilen ve sadece bir model kullanılarak erişilebilecek gizli bir boyutun varlığı üzerinden anlaşılabileceğini öne sürer. Bu gizli boyut dilde saklıdır. Zira dil, İnsan aklını düzenleyen mekanizmaların dışa vurumudur ve kültür dediğimiz şey aslında bu mekanizmaların dışsal yansımasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla insanların zihinsel algıları insanla nesnel dünya arasındaki yegane ilişki biçimidir. Doğal ya da nesnel dünya insanın zihinsel kavrayışı dışında bir gerçeklik değildir.
Bu dünya zihnin temel mekanizmaları tarafından zihinde inşa edilmekte ve dille dışa vurulmaktadır. İşte yapısalcı antropoloji bu temel mekanizmaların ilkelerini bulmaya çalışır. Yapısalcılığın temel kabulüne göre bu ilkeler zaten insan düşüncesini yöneten süreçlerin yapısında mevcuttur.
Levi Strauss'u izleyen diğer yapısalcılar özgül kültürel sistemlerin yapısal işleyişini açıklamaya yönelmişlerdir. Fransız antropolog Louis Dumont, 1911-1998 Hindistan'daki kast sistemini toplumdaki üç yapısal ilkeyle ayrılma, hiyerarşi, etkileşim ilkeleriyle açıklamaktaydı. Yapısalcılık sadece tarihi göz ardı etmesiyle değil, değişmeyi açıklamaktaki güçsüzlüğü ve zihinsel süreçleri tanıdığı ağırlık nedeniyle kültürdeki çevresel uyarlanma boyutunu dikkate almamasıyla eleştirilmektedir.
Psikoloji ve biyoloji yönelimli kuramlar.
Kültür kişilik kuramı.
Bu kuram sosyolojiden çok psikolojinin etkisi altındadır. 1930'ların ortalarından itibaren antropologlarla psikologlar arasında kurulan yakın ilişkilerin bir sonucu olarak Kuzey Amerika'da gelişmiştir. Kuramın öncüsü ve Boas'ın öğrencisi olan Ruth Benedict 1889-1948 hem kültürlerde ve hem de bireyin ruh hallerinde karşılık bulan ortak tema ve başa çıkma yollarının var olduğunu öne sürmüştü. Dolayısıyla kültürleri benimsenen bu başa çıkma yolları üzerinden tanımlamak ve sınıflandırmak mümkündü.
Kültürün iç tutarlılığı ancak bireyin sorunlarla başa çıkma kapasitesini yükselttiği ölçüde sürdürülebilen bir konuydu. Bu açıdan sorunlu kültür ögeleri zamanla ya değişerek ya da başka bir biçime dönüşerek bu iç tutarlılığın yeniden oluşmasına hizmet edecek biçimde var olabilmekteydi. Kültür Örüntüleri 1934 başlıklı kitabında Benedict, bireylerin ruhsal yapılarını belirleyen iki tip kültür ayırt etmiştir. Birincisi, uzlaşmacı, psikolojik ve duygusal aşırılıklardan kaçınan Apollon tipi kültür, İkincisi ise coşkulu ve romantik şiddete ve tehlikeye eğilimli Dionysiak tip kültürdür.
İkinci Dünya Savaşı içinde savaşın sonlarına doğru Japonların inatçı savaşkanlığı karşısında sorun yaşayan Amerikan ordusu, Japonların bu ruh haline bir açıklama getirmek üzere Ruth Benedict'i görevlendirmişlerdi. Benedict bu araştırma görevi sonucunda kaleme aldığı Krizantem ve Kılıç 1946 başlıklı kitapla bu Japon ruh durumuyla Japon kültürü arasında bir ilişki kurdu. Böylelikle kültürü temel kişilik yapısını biçimlendiren en önemli etken olarak kavrayan kültür kişilik kuramı temel eserlerini vücuda getirmiş oluyordu. Bu kuram, psikolojik antropoloji disiplininin gelişmesine yol açtı. Bu disiplin, 1960'larda en görkemli ve en revaçlı olduğu yılları yaşamıştır.
Benedict ve izleyicileri, insanları ve kültürlerini uyarlanabilen olgular olarak değil, neredeyse sadece kültürel bir uzay içinde var olan, onları çevreleyen fiziksel dünyadan, diğer kültürlerden ve tarihsel olaylardan soyutlanmış ögeler olarak görmekle eleştirilmişlerdir.
Sosyobiyoloji kuramı.
toplumsal olgu ve olayların biyolojik ve genetik nedenlere dayalı olduğunu savunan sosyobiyolojik kuramı, kültürel öge ve kuramlarda bu esası arayan antropolog ve sosyal bilimcilerin dayandığı temel yaklaşım olmuştur. Yaklaşım, tarih ve kültür araştırmaları gibi toplumsal bakış açılarıyla ele alınması gereken insani çeşitliliğe ilişkin durumları biyolojik olgulara bağlanan bir nedenselliğe indirgemesiyle eleştirmektedir. Bu yaklaşımın vardığı en uç nokta, pek çok karakterin kültürel süreçler yoluyla sonradan kazanılmış durumlar almayıp genlerde saklı olduğunu iddia eden genetik indirgemecilikte görülür.
Çatışmacı ve uyarlanmacı kuramlar.
Yeni evrimcilik.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında kültürel temaslar daha da yaygınlaşmıştır. Sanayileşmeyle tanışmamış toplumların küresel iktisadi sistemle bütünleşme süreçlerinin hızlanması, yeni ulusların ortaya çıkışı bu sürece damgasını vurmuştur. Bu süreçte batılı olmayan toplumların yaşadığı hızlı değişimin yanı sıra, batılı toplumların da enflasyon, enerji bunalımı, kirlenme, işsizlik gibi sorunlarının yoğunlaştığı gözlemlenir. Bu sorunlar karşısında mevcut değerlerin ve kuramların yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Böyle bir arka planda ortaya çıkan yeni antropoloji akımlarının değişime vurgusunu esas alması kaçınılmaz olmuştur. Bu çerçevede sanayileşme ve teknolojik gelişmenin etkisi altındaki toplumlara eğilen bir antropoloji yaklaşımı gelişmiştir. Bu yaklaşıma yeni evrimcilik diyoruz.
Büyük kültür tarihçisi Gordon Child ile birlikte çalışmış olan Amerikalı antropolog Leslie White, 1900-1975 bu yaklaşımın ilk temsilcisidir. İlk evrimciler gibi o da belirli kültürlerin kendi özgül evrimleriyle değil, kültürün genel evrimleşme eğilimiyle ilgilenmiştir. Ancak ilk evrimcilerin temel kabulü olan kültürel ilerleme görüşü, veri olarak almak yerine bunun nedenlerini açıklama çabasını öne çıkarmıştır.
Teknolojik ilerlemeyi belirleyici kabul etmekte, Lewis Morgan'a yaklaşmakla birlikte ilerlemiş sayılan toplumlarla ilkel sayılan toplumlar arasındaki gelişme farkını açıklarken kullandıkları enerji miktarını esas almıştır. Ona göre kültür, insanların yeni enerji kaynaklarından yararlanmayı öğrenmeleri süreci içinde ilerlemektedir. Kas gücünden başlayıp hayvan gücüne, oradan rüzgar, su gücüne ve en sonunda fosil yakıtlara varan bir kaynak kullanımının ilettiği bir kültürel hayat kurgusudur bu. Her teknolojik ilerleme kullanılan ve kullanılma potansiyeli olan enerji miktarını arttırmakta ve böylelikle daha ileri ve daha karmaşık bir toplumsal ve kültürel aşamaya geçilmektedir.
Bu yaklaşım, bazı kültürlerin neden diğer bazılarından daha hızlı ilerleme kaydettiği konusundaki yetersizliği, yani tarihsel ve ekolojik nedenlere dönük temellendirme boşluklarından dolayı eleştirilmiştir.
Sıra sizde 3. 19. yüzyılın evrimcileri ile yeni evrimcilerin kültürel evrime bakışındaki temel fark nedir tartışınız.
19. yüzyıl evrimcileri ilkelden gelişmiş olana doğru işleyen ve kültürel ilerleme fikrine dayanan bir evrim modeli kurmuşlardı. Oysa yeni evrimciler kültürel evrimi kabul etmekle birlikte bunu kullanılan enerjinin niteliği ve miktarıyla açıklama eğilimindedir.
Kültürel ekoloji yaklaşımı.
Başlıca temsilcisi Julian Stewart, 1902-1972 olan bu okul, belirli bir kültür ya da kültür bölgesinde oluşan değişimler dizisine vurgu yaparak çevrenin kültürel evrim ve oluşumlar üzerindeki etkisini vurgular. Bu bakış açısıyla 19. yüzyıl evrimciliğinden farklılaşarak çok hatlı bir evrim modelini savunur. Çok hatlı evrim, insanlığın gelişimini basitten karmaşığa doğru tek ve zorunlu bir çizgi üzerinde değil, çevresel ve toplumsal koşullara bağlı olarak her coğrafyada ve her zamanda farklı farklı gelişme yollarının ve tarzlarının bulunduğu bir çeşitlilik içinde görmek eğilimindedir.
Bu yaklaşım, sosyo-kültürel sistemler ile çevreleri arasındaki ilişkiye ağırlık veren ilk yaklaşımdır. kültürün uyarlanma yeteneğine ve esas olarak kültürlerin ortaya çıkış ve gelişimlerinde uyarlamanın temel itici güç olduğu noktasına vurgu yapmaktadır. Temel meselesi, kültürün belirli çevresel koşullara uyarlanmak bakımından nasıl işlediğini incelemektir.
Yeni işlevcilik.
Yeni işlevcilik, Malinowski'nin öğrencileri Evans Pritchard ve Meyer Fortas'ın derlediği Afrika Siyasal Sistemleri 1946 kitabında yer alan makalelerin sağladığı açılımdan kök almıştır. Akımın temsilcisi, bu değerlemedeki en önemli makalelerden birine imza atan Güney Afrika doğumlu Britanyalı antropolog Max Gluckman'dır. 1911-1975. Reformist bir yaklaşımı benimseyen Gluckman, işlevcilikte Malinowski'yi esas almakla birlikte onu toplumsal örgütlenme içinde çatışmanın rolünü göz ardı etmekle eleştirir.
Dayanışma ve toplumsal sistemin sürekliliğini sağlayan kurumlar yanında düşmanlıklar, aileler arası yabancılaşma, otoriteye yönelen tehditler gibi süreçler de toplumsal hayatın olağan yönüdür. Gluckman'a göre yine de çatışmaya rağmen toplumsal dayanışma, hatta zaman zaman çatışma dinamiği sayesinde korunulabilmektedir. Toplumsal kurumlardan birinde ortaya çıkan, hatta süreklilik kazanan bir çatışma, bir başka kurumun gerektirdiği uzlaşmayla dengelenir. Hatta çatışma toplumsal sistemi besler ve güçlendirir. Ancak bu açıklama toplumsal değişmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamakta yetersiz kalmaktadır.
Sıra sizde 4. Geleneksel işlevci yaklaşımla yeni işlevcilik arasındaki temel bakış açısı farkı ne olabilir? Tartışınız.
Geleneksel işlevci bakış, dengeyi ve doyumu esas alan bir işlevsel bütünlükten söz ederken, yeni işlevcilik bu bütünlüğün sadece dengeden ibaret olmadığını, çatışmanın da işlevsel bir rol olduğunu vurguladılar.
Marksçı antropoloji.
Esas olarak Fransız antropolojisi içinden kök alan Marksçı antropoloji, Stanley Diamond, Claude Mailhaux ve Maurice Guidelier gibi antropologlar tarafından kuramsallaştırılmıştır. Bu antropologlar, çevreyle kültürel evrim arasındaki ilişkiye baktıklarında toplumsal sistemlerin dönüşmesine yol açacak ilişkilerinin önemini görürler. Marx, 1818-1883, değişmeyi meydana getiren koşulları incelerken toplumsal ilişkilerin uyumundan çok çatışmaları merkeze almıştı. Kuramsal temelini bu temel kabulden alan Marksçı antropolojiye göre de toplumların çoğunda kaynak ve iktidarın belli ellerde toplanması ve kaynak dağılımının eşitsiz oluşu bir yandan bu dengesizliğin sürekli bir çatışma potansiyeli halinde sürüp gitmesine neden olan iktidar mücadelesine yol açtığı gibi öte yandan kültürel değişmenin temel dinamiği de olmaktadır. Marksçı antropologlar dikkatlerini kültürün içindeki üretim ve dağıtım araçlarının nasıl şekillendiğine ve nasıl değişim geçirdiğine vermişlerdir. Bununla birlikte Marksçı antropologlar Morgan'ın evrimci tezlerine dayanarak Ailenin, Devletin, Özel Mülkiyetin Kökeni adlı kitabında tek çizgili bir evrim modeli kuran Friedrich Engels'in yaptığı hataya düşmeyerek yerel koşullara uygun olarak farklı yollar izlenebileceğini kabul etmişlerdi. Ancak Marksçı antropoloji Marx'ın ve İzleyicilerinin iktisadi indirgemeciliğini antropolojiye taşıyarak her farklı üretim-dağıtım ilişkisine göre farklı üretim tarzları icat etmekle ve kültürün toplumsal sistem içindeki göreli özelliğini göz ardı etmekle eleştirilmektedir. Kültürel maddecilik. Maddeci yaklaşım, kültürel özellikler ve ürünler üzerindeki vurgusuyla antropoloji içinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Bu yaklaşım, büyük ölçüde insanın geçmiş kültürlerinin kanıtı olarak ortaya çıkarılan maddi ürünlere dayalı bir yorum biçimi olan arkeolojinin temel dayanağıdır. Antropolojide kültürel özelliklerin, kodların, norm ve değerlerin, başta çevresel etkenler olmak üzere insan toplumlarının maddi koşullarına bağlı olarak biçimlendiğini savunur. Bu haliyle Marksizmin tarihsel maddeciliğiyle ve bir ölçüde Marksçı antropolojiyle buluşan kültürel maddeci yaklaşımın günümüzdeki en önemli temsilcisi Marvin Harris'tir. Özgücü kuramlar. Etnobilim ya da bilişsel antropoloji yaklaşımı. Yapısalcılık, Kuzey Amerika'da yeni bir biçim kazanarak bilişsel antropolojiye dönüşmüştür. Temel yöntemi, etnografik verileri dikkatle incelemek suretiyle incelenen kültürlerin yapısal ilkelerini ortaya çıkarmaktadır. Yaklaşım, ayrıntılı bilgilerden çıkarsanan kültürel yapıların yerlilerin dünya görüşünü yansıttığını savunur. Bu yaklaşımın temel yönelimi, insanların dünyayı nasıl kavradığını anlama çabasıdır. Bir kültürün mensupları, çevreyi kendi dil kategorileri aracılığıyla algılamakta ve yapılandırmakta, karar verme mekanizmalarını bu bilişsel çevreden çıkan kural ya da ilkelerle yönlendirmektedir. Bilişsel antropologlar işte kültürün bu yönünü araştırırlar. Simgeci, yorumcu antropoloji yaklaşımı. Kültürü, o kültürün mensuplarınca ortak olarak paylaşılan simge ve anlamlardan ibaret bir sistem olarak gören simgeci antropolojinin önde gelen savunucusu Clifford Geertz'dir. 1926-2006. Bilişsel antropologlar dikkatlerini kişilerin kendi kültürleri üzerine söylediklerine verirken, simgeci veya yorumcu antropologlar ayinler, mitoslar ya da akrabalık gibi kurum ve yorumlama biçimlerinin toplumsal hayat içinde nasıl kullanıldıklarına bakılması gerektiğini savunmaktadır. Kültürü bütünsel bir oluşum olarak değil, genelde çelişik duygu, inanç ve kurallar topluluğu olarak görür ve aşırı görece bir konuma savrulur. Her duygu, inanç ve kurallar topluluğu dünyayı farklı biçimde yeniden kurar ve dünyayı başka türlü görme olanağı yoktur. Bu olanağın yokluğu kültürler arasındaki geçişlilik kanallarını kapattığı gibi kültürler birbirlerine benzerler önermesini de geçersiz kılar. Feminist antropoloji. Başlangıçta eleştirel antropoloji, antropolojide hakim olan sömürgeci ve oryantalist zihniyetlere dönük bir yeniden yorumlama ve eleştiri çabası olarak gelişti. Ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru postmodernist takımların gelişmesine koşut olarak bilim ve yaşamdaki sömürü ve tahakkümcü zihniyetin tek tecelli noktasının doğu-batı ikiliği olmadığına, bunun gibi Marksçı kuramların öne sürdüğü gibi toplumların içindeki yegane sömürü ilişkisinin sermaye ile çalışanlar arasındaki olmadığına, bu sömürü ve tahakküm ilişkilerinin hayatın her alanında mevcut bulunduğuna ilişkin ikinci bir eleştirel dalga yayıldı. Sömürü ve tahakküm ilişkilerini hayatın her alanına yayan ve bu zihniyet devriminin en önemli sonuçlarından birisi, sömürü ve tahakkümü kadın erkek ilişkilerindeki eşitsizlik içinde arayan ve bunun kültürel tezahürlerini araştıran feminist kuramın gelişmesinde görüldü. Feminist kuramlara göre kültürel fark esas olmakla birlikte bu sömürü ve tahakküm ilişkisi neredeyse bütün kültürlerde mevcuttu. Buradan hareketle kuram, eşitsizliğin kültürel tezahürlerinin toplumsal cinsiyet rollerinin kültürel inşasında araştırılması biçiminde gelişti ve feminist antropoloji, bütün kültürlerde mevcut etnik merkezcilik eğilimi gibi yine çok yaygın bir eril merkezciliğin varlığını keşfetti. Bugün antropolojik toplumsal cinsiyet çalışmaları, başlangıçtaki gibi sadece kadın sorununu esas alarak, çalışma eğilimini bırakarak erkek araştırmalarına da girişmiş ve böylelikle feminist kuram ve feminist antropoloji giderek bir toplumsal cinsiyet antropolojisine dönüşmüştür. Ünlü antropolog Margaret Mead bu yönelimin ilk örneği sayılabilir.
Özet.
Evrimci ve tarihselci antropoloji kuramları hangileridir?
Antropolojinin bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkmasından itibaren insan ve kültüre yönelik pek çok bakış açısı ortaya çıkmış ve farklı yer ve zamanlardaki gözlem ve deneyimlere dayanan bu bakış açılarından bazıları tutarlı kuramlara dönüşmüştür. Bunlardan ilki Tyler ve Morgan'ın temsilcisi olduğu ve antropolojinin kurucu kuramı sayılan 19. yüzyıl evrimciliği olup onu difüzyonizm ile Frans Boas'ın savunduğu tarihsel özgürcülük izlemiştir. 19. yüzyıl evrimcileri ilkelden gelişmişe doğru ilerleyen tek hatlı bir kültürel evrim modelini savunuyorlar. Difüzyonizm kültürel özelliklerin bir odaktan çevreye yayıldığını savunur. Tarihsel özgürcülük ise kültürü belirli topluluklara has ayrı ayrı varlıklar ve öznel kurgular olarak ele alır. Bu bakımdan 19. yüzyıldaki felsefi eğilimlerden biri olan tarihselciliğin antropolojideki yansıması olarak kabul edilir. Bu kurama göre kültürler genel bir kültür kuramına temel oluşturacak biçimde ayrıştırılamazlar. Her birinin tarihsel olarak ayrı ayrı gelişmiş ve biçimlenmiş dünya kurguları, simgeleri ve değer sistemleri vardır.
İşlevsel ve yapısalcı antropoloji kuramları hangileridir?
İşlevselci ve yapısalcı kuramlar arasında İngiliz işlevselciliğini, yapısal işlevselciliği ve Fransız yapısalcılığını sayabiliriz. Malinowski'nin işlevselciliği kültürü insan ihtiyaçları temelinde örgütlenmiş bir bütün olarak görürken, Radcliffe Brown'un yapısal işlevselciliği kültür kuramını kullanmayarak ve toplumsal yapı kavramını merkeze alarak yapının sağlıklı işleyişini sağlayan bir işlevsel bütünlükten söz eder. Levi Strauss'un yapısalcılığı ise kültürü zihniyetin dış dünyayı anlamak ve örgütlenmek için kurduğu bir yapı olarak ele alır.
Antropolojide psikoloji ve biyoloji yönelimli kuramlar hangileridir?
Antropolojideki psikoloji yönelimli kuram kültür kişilik kuramıdır. Bu kurama göre insanın temel kişilik yapısı onun içine doğduğu kültürle etkileşim içinde ortaya çıkar. Biyoloji yönelimli kuram ise kültürel ve toplumsal özelliklerin biyolojik gerekler ve mekanizmalar tarafından belirlendiğini öne süren sosyobiyoloji kuramdır.
Antropolojideki çatışmacı ve uyarlanmacı kuramlar nelerdir?
Başlangıçta daha çok bütünlüklü ve dengeli kültür anlayışlarına dayanan kültür kavrayışları ve insanlığı ileriye doğru giden bir tarihsel değişime hattı çerçevesinde görmeye çalışan kuramlar egemendi. Daha sonra kültür içindeki çatışma eğilimlerini de dikkate alan ve insanlığı çok farklı hatlarda değişik, toplulukları daha çok çevrelerine uyarlama sürecinin belirlediği bir kültürel çeşitlilik içinde değerlendirmeye çalışan kuramlar ortaya çıktı. Yeni evrimcilik, insanlığın değişiminin tek ve doğrusal değil, çeşitli yollarla olduğunu, yeni işlevcilik, kültürel bütünlüğü sadece denge ve birbirini destekleyen bir etkileşimin değil, kültür içindeki çatışma eğilimlerinin de sağladığını, Marksçı antropoloji, kültürel çeşitliliği üretim etkinliklerinin ve üretim ve dağıtım sistemindeki çatışmaların belirlediğini, kültürel maddecilik, her türlü kültürel özellik ve eğilimin ardında maddi ve çevresel bazı nedenlerin yattığını, kültürel ekoloji kuramı ise kültürlerin esas olarak insanların kendi çevrelerine uyarlanma sürecinin bir ürünü olduğunu savunuyor.
Antropolojideki özgücü kuramlar hangileridir?
Özgücü kuramlar başlığı altında topladığımız kuramlar etnobilim ya da bilişsel antropoloji, simgeci yorumcu antropoloji ve feminist antropolojidir. Bilişsel antropoloji ya da etnobilim yapısalcılığın zihniyet çözümlemesi yönteminin etkisi altında kaldığı halde yapısalcılık gibi bütün insanlığa yaygınlaştırılabilecek ortak bir zihniyet düzeni aramak yerine her kültüre ilişkin özgür bir zihniyet dünyası bulunduğunu ve bunu kültürün yansıttığını öne sürer.
Yorumcu simgeci antropoloji, kültürde yer alan simgeler sistemine yönelir ve bu simgeler sistemindeki farklılığın temel bir fark olduğunu, kültürlerin özgürlüğünü ve özelliğini bunun yarattığını savunur. Feminist kuram, toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve bunların kültür tarafından biçimlendirilme tarzlarını önemser ve kadın bakış açısından kadına özgü bir antropoloji kurmaya çalışır.
Kendimizi sınayalım.
Soru 1. Evrimci yaklaşım ilk önce hangi bilim alanlarında ortaya çıkmıştır? A. Tarih ve arkeoloji. B. Sosyoloji ve felsefe. C. Matematik ve fizik. D. Psikoloji ve tıp. E. Biyoloji ve jeoloji.
Doğru yanıt E seçeneği. Biyoloji ve jeoloji. Yanıtınız doğru değilse, Evrimci ve Tarihselci Kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 2. Morgan, insanın kültürel evrim aşamalarını tanımlarken hangi ölçütü esas almıştır? A. Sanat, B. Teknoloji, C. Din, D. İş bölümü, E. Sosyal organizasyon.
Doğru yanıt B seçeneği. Teknoloji. Yanıtınız doğru değilse, Evrimci ve Tarihselci Kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 3. Kültürün değişmesinde en önemli etkenin başka kültürlerden gelen kültürel ögeler olduğunu savunan antropoloji kuramı dinleyeceklerinizden hangisidir? A. Evrimcilik, B. Kültürel maddecilik, C. Difüzyonizm, D. İngiliz işlevciliği, E. Yeni işlevcilik.
Doğru yanıt C seçeneği. Difüzyonizm. Yanıtınız doğru değilse, Evrimci ve Tarihselci Kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 4. Tarihsel özgücü yaklaşımın sahibi antropolog kimdir? A. Franz Boas, B. Lewis Morgan, C. Edward Tyler, D. Ruth Benedict, E. Bronislaw Malinowski.
Doğru yanıt A seçeneği. Franz Boas. Yanıtınız doğru değilse, Evrimci ve Tarihselci Kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 5. Kültürün temel görevinin insanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu savunan antropolog kimdir? A. Alfred Radcliffe Brown, B. Ruth Benedict, C. Claude Lévi-Strauss, D. Bronislaw Malinowski, E. Gordon Childe.
Doğru yanıt D seçeneği. Bronislaw Malinowski. Yanıtınız doğru değilse işlevselci ve yapısalcı kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 6. Toplumsal yapının ögelerinin bir düzen ve denge içinde işleyişini ele alan kuramsal yaklaşım sıralayacaklarımızdan hangisidir? A. Kültür kişilik, B. Yapısal işlevselcilik, C. Yapısalcılık, D. İngiliz işlevciliği, E. Kültürel maddecilik.
Doğru yanıt B seçeneği. Yapısal işlevselcilik. Yanıtınız doğru değilse, işlevselci ve yapısalcı kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 7. Psikoloji ve antropoloji disiplinlerinin yakın ilişki içinde olduğu antropoloji kuramı hangisidir? A. Kültür kişilik, B. Kültürel maddecilik, C. Etnobilim, D. Simgeci yorumcu antropoloji, E. Yapısalcılık.
Doğru yanıt A seçeneği. Kültür kişilik. Yanıtınız doğru değilse, psikoloji ve biyoloji yönelimli kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 8. Yeni evrimcilik olarak bilinen antropoloji kuramı, kültürel evrimi hangi ölçüte göre açıklamaktadır? A. Coğrafya, B. Yerleşim biçimi, C. Enerji, D. Irk, E. Psikoloji.
Doğru yanıt C seçeneği. Enerji. Yanıtınız doğru değilse çatışmacı ve uyarlanmacı kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 9. Toplumda ortaya çıkan çatışmaların toplumsal yapının işleyişinde önemli bir unsur olduğunu savunan kuramsal yaklaşım sıralayacaklarımızdan hangisidir? A. Postmodernizm, B. Yapısal işlevcilik, C. Yapısalcılık, D. Yeni işlevcilik, E. Kültürel maddecilik.
Doğru yanıt D seçeneği. Yeni işlevcilik. Yanıtınız doğru değilse çatışmacı ve uyarlanmacı kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 10. Kültürün, o kültürün üyelerince ortak olarak paylaşılan simgeler ve anlamlardan ibaret olduğunu savunan kuram hangisidir? A. Yeni evrimcilik, B. Kültür kişilik, C. Yapısalcılık, D. Yeni işlevcilik, E. Simgesel yorumcu antropoloji.
Doğru yanıt E seçeneği. Simgesel yorumcu antropoloji. Yanıtınız doğru değilse özgücü kuramlar bölümünü yeniden dinleyiniz.
Yaşamın içinden.
Gene Japonya.
Ruth Benedict, antropoloji biliminin erken büyük temsilcilerinden biriydi. Hocası ilk kuşak diyebileceğimiz Boas, yetiştirdiği en iyi öğrenci ise gene büyüklerden Margaret Mead.
Hayatının son yılları Dünya Savaşı'na rastlar. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ondan Japonya'yı incelemesini istedi. Savaş halinde oldukları Japonya'yı anlayamıyorlardı. Çünkü Japonya kültürü hakkında bir şey bilmiyorlardı. Ancak asıl sorunları Japonya'yı savaşta nasıl yenecekleri değil, savaştan sonra onunla nasıl barışacaklarıydı. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen gelişmeler öncelikle Almanya'nın Nazizm'e gidişi bütün dünyaya yalnız savaş kazanmanın değil, barış getirecek barış yapmanın da çok önemli olduğunu göstermişti. Şimdi Japonya'da da ileride daha büyük dertlere yol açacak anlayışsızlıklar yapmamak için tedbir alıyordu Roosevelt yönetimi.
Zaten bu barışçı amaç olmasa herhalde Ruth Benedict gibi saygıdeğer bir toplumsal bilimci de böyle bir çalışma içinde yer almak istemezdi. Uzatmayayım. Bu çalışma Benedict'te son kitabı olan Krizantem ve Kılıç'ı yazdırdı. Kısa süre sonra da yani 1948'de öldü zaten.
Kitabı böyle bir bilim insanından beklenecek keskin gözlemler ve özlü değerlendirmelerle dolu. 1946'da işlerin nasıl, ne yönde yürüyeceği henüz pek belli değilken yazılmış. Nasıl yürüyeceğini o zaman bilmeyen Benedict'in tahminlerinin doğru çıktığını, nasıl yürüdüğünü izleyerek bilen bizler rahatça görebiliyoruz.
Adanın birinde savaşın bitiminden 20 küsur yıl sonra bittiğinden haberi olmadığı için kendi savaşını yürütmeye devam ederken bulunan Japon askeri şaşırtıcı bir gerçek. Harakiri, kamikaze, imparatora tanrı olduğu inancıyla karışık körü körüne bağlılık da Japon toplumunun herkesçe bilinen özellikleri kurumları arasında. Evet, sorun bu. O tarihte. Japon tepkisi ne olacak? Japonlar nasıl direnecek?
Benedict direnmeyeceklerini yeni durumu veri olarak kabul edip kendilerine bu koşullar içinde yeni bir gelişme rotası çizeceklerini söylüyor ve haklı çıkıyor. Haklı çıkacağı bu sonuca nasıl vardığını anlatmama imkan yok. Bunun için kitabın kendisini okumak gerek. Hem de insan bunu iş edinirse o sıralarda bunun karşıtını kanıtlamak üzere yazılmış edebiyatla karşılaştırarak okumak gerek. Ama sonuç bilim dediğimiz bu yaklaşım tarzına niçin saygı duymamız gerektiğini gösteren bir sonuç oluyor. Benedict tarihe ve edebiyata, çocuk yetiştirme yöntemlerine, ahlak anlayışlarına, toplumsal sınıflar arası ilişkilere bakıyor. Bu arada daha dolaysız bir veri düzeyi olarak Japon savaş tutsaklarının davranış kalıplarını da inceliyor ve bu sonuçlara ulaşıyor. Şu çok önemli sözü söylüyor. Japonlarda bir alternatifler etiği vardır.
Ne demek bu? Japonya askeri bir güç olarak dünyayı fethetmeye kalktı ama yenildi. Bunun olduğu gibi kabullenecek ve önüne başka bir başarı modeli koyup ona erişmek için aynı güçlü seferberliğe girişecek moral kaynaklara sahiptir. Benedict son cümlelerini çevireyim. Şu anda Japonlar bir ışık olarak militarizmin söndüğünü anlamış durumdalar. Bunun dünyadaki başka uluslar için de böyle olup olmadığını gözleyecekler. Olmamışsa Japonlar kendi savaşçı coşkusunu yeniden alevlendirerek buna nasıl katılacağını sergileyebilir. Bu ışık başka yerlerde de sönmüşse Japonya emperyalist hanedan girişimlerinin şan ve şeref yolu olmadığı dersini ne kadar iyi öğrendiğini kendine ispatlayacak yeteneğe sahiptir.
Evet, alternatifi olabilmek önemli. Bunun için önce çevreye bakabilmek, yani görmek üzere bakabilmek ve koşullar şu şekilde değişmiş diyebilmek gerek. Bu birincisi önemli ve gerekli ama yeterli değil. İkincisi de o halde şöyle davranmalıyım. Yeteneklerimi ve potansiyelimi bu alanda başarılı olmak üzere yeniden düzenlemeliyim demek.
Soru belli oldu. Türkiye bunu yapabilecek mi? Soğuk savaş saflaşmasından küreselleşen dünya gerçekliğine adım atabilecek mi?
Okuma parçası.
İlerleme kavramı.
Avrupa kıtasında önce çakmak taşından kabaca yontulmuş aletler kullanan Homo cinsinin farklı türlerinin yaşadığını, bu ilk kültürleri taşı daha ustaca yontan ve sonra beraberinde cila yapıp kemik ve fil dişini işleyen kültürlerin izlediğini, daha sonra belli evrelere ayırabileceğimiz madenciliğe kadar uzanan çömlekçilik, dokumacılık, tarım ve hayvancılığın ortaya çıktığını biliyoruz. Bu halde birbirini izleyen bu biçimler kimileri üstün, kimileri aşağı olmak üzere bir evrim ve bir ilerleme doğrultusunda sıralanmaktadırlar. Fakat eğer bu doğruysa, acaba söz konusu ayrımlar bizim aralarında benzer farklılıklar sergileyen çağdaş biçimleri ele alma yöntemimizi kaçınılmaz olarak etkilemez mi? Bu yeni dolambaçlı yolla birlikte önceden vardığımız sonuçlar yeniden sorgulanmak durumuyla karşılaşıyor.
İnsanlığın başlangıcından beri yaptığı ilerlemeler o denli belli ve o denli açıktır ki bunları tartışmak için yapılacak her girişim sonunda gelip bir retorik yani hitabet çalışmasına dayanacaktır. Ancak yine de bunları düzenli ve sürekli bir dizi içinde sıralamak sanıldığı kadar kolay değildir.
İki süreç arasında karşılıklı hiçbir bağlantı kurulamasa bile kültürler için doğru olan her şey ırklar konusunda da doğrudur. Avrupa'da Neandertal insan Homo sapiens'in en eski biçimlerinden önce gelmedi. Tersine bunlar onların çağdaşları, belki de öncelleriydiler. Ve Güney Afrika'nın pigmeleri, Çin ve Endonezya'nın devleri gibi insanımsıların en değişik tiplerinin de aynı bölgede var olmasa bile aynı zaman içinde birlikte var oldukları reddedilmemektedir.
Bir kez daha tekrarlayalım ki bütün bu söylediklerimiz insanlığın ilerleme gerçeğini yadsımıyor. Tersine bizi bu gerçekliği daha temkinli kavramaya davet ediyor. Tarih öncesine ne ilişkin bilgilerin ve arkeolojik bilgilerin gelişimi bizim zaman içinde ard arda dizilmiş olarak düşünmeye zorlandığımız uygarlık biçimlerini alan içinde sergilemek eğilimindedir. Bu iki şeyi ifade eder. Öncelikle ilerleme ne kaçınılmazdır ne de süreklidir. Atlamalar, sıçramalar ya da biyologların dediği gibi değişimlerden, mutasyonlardan kaynaklanır. Bu atlama ve sıçramalar sadece daha ileri doğru ve sürekli aynı yönde olmazlar. Yön değiştirerek giderler. Bunu çeşitli yönlere hamle olanakları bulunan ancak bunların hiçbiri aynı yönde olmayan satrançtaki ata benzetebiliriz.
İlerlemekte olan insanlık her bir yeni hareketiyle onun için artık tırmanılmış olan basamaklara yeni basamaklar ekleyen, merdiven çıkmakta olan bir adama pek benzetilemez. Bu ilerleme daha çok zar atmakta olan ve şanslı zarların üzerine dağılmış bir oyuncuyu hatırlatır. Her atışında zarların farklı sonuçlarla halının üzerine saçılışını görür. Birinde kazanılan sürekli öbüründe kaybedilir ve tarih sadece zaman zaman birikimseldir. Yani kısacası sonuçlar uygun bir bileşim oluşturmak için toplanırlar.
Söz konusu birikimsel tarihin salt bir uygarlığa ya da tarihin belli bir dönemine özgü olmadığının en inandırıcı örneği Amerika'dır. Bu uçsuz bucaksız kıta, insanın gelişini büyük bir olasılıkla İsa'dan önce 20. bin yıldan önce kuşkusuz son buzullar sayesinde Bering Boğazı'na geçen küçük göçebe topluluklarla görmüştür. 20 ila 25. bin yılda yeni bir doğal çevrenin kaynaklarını tepeden tırnağa da tarayarak kendi yiyecek zehir ve ilaçları için en çeşitli bitki türlerini birçok hayvan türüyle birlikte evcilleştiren ve hala çok gariptir manyok gibi zehirli maddeleri temel gıda maddesine veya diğerlerini uyuşturucu ya da uyuşturucuya dönüştüren hayvan türleri üzerindeki farklı etkilerine göre yine birçok zehir ve uyuşturucuyu düzenleyen dokumacılık, seramik ve değerli metal işçiliği gibi zanaatleri doruk noktasına vardıran bu insanlar birikimsel tarihin dünyadaki en şaşırtıcı gösterilerinden birini başarmışlardır.
Bu müthiş eserin değerini anlamak için Amerika'nın eski dünya uygarlıklarına katkısını ölçmek yeterlidir. En başta kusursuz çeşitli kullanımlarıyla Batı kültürünün dört temel direğini oluşturan patates, kağıtçuk, tütün ve koka. Modern anestezinin temeli, belki de daha Avrupa gıda düzeninde yaygınlaşmadan önce Afrika ekonomisinde devrim yapan mısır ve yer fıstığı ve sonra kakao, vanilya, domates, ananas, biber, fasulyenin, pamuğun ve kabakgillerin birçok türü. Ve yine aritmetiğin ve dolaylı olarak modern matematiğin temeli olan sıfır. Hintli bilginlerin bulunmasından ki Avrupa'ya da bunlardan Araplar aracılığıyla gelmiştir, en az 500 yıl önce Mayalar tarafından biliniyor ve kullanılıyordu.
Kullandıkları takvimin aynı devirde eski dünyada kullanılandan daha doğru olması belki de bu nedenlerdir. İnkaların siyasal düzeninin sosyalist mi, totaliter mi olduğu konusu üzerine çok yazılıp çizildi. Şu bir gerçek ki İnka, Avrupa'nın yaşadığı aynı tip olayları yüzyıllarca önce yaşıyor ve çok daha modern formüller kullanıyordu. Ok zehiri konusunda son zamanlarda yeniden uyanan ilgi, Amerikalı yerlilerin dünyanın diğer bölgelerinde kullanılmayan birçok bitkisel maddeye uygulanan bilimsel bilgilerinin gerektiğinde hala birçok katkılar sağlayabileceğini göstermektedir.
Kaynak Levi Strauss, 1985. Irk ve Tarih. Çeviren Erdem ve Bayrı, İstanbul, Metis Yayınları, sayfa 49-52.
Ünite destek bilgileri.
Tek hatlı evrim. İnsanlığın gelişimini ilkelden gelişmişe doğru izleyen tek bir hat üzerinde görmek ve açıklamak eğiliminde olan evrimci görüştür.
Erin merkezcilik. Toplumun ve toplumsal zihniyetin örgütlenmesinde erkeği ve onun toplumsal rollerini merkeze alarak davranma ve tutum geliştirme eğilimidir.